Ayrım 30. Hırıltıyı duyunca topraktan gözümü çevirip Turakçı'na baktım ve dehşete kapıldım. Boynunda bir ok vardı ve saldıran bir eşkıya atının üzerinde eğilip dizlerine kılıç sallamıştı. Bu gördüğümü görmemiş olmayı ne kadar isterdim. Evladım yerine İsmail'im yerine saydığım, yıllardır sırdaşım ve yoldaşım olan Turakçı'nın dizleri biçilmiş olarak öylece devriliyordu. Gök ve ekim biçildiğinde ancak böyle devrilirdi. Ne yapmam, ne diye haykırmam, nasıl yas tutmak gerektiğini bilemedim. Dilim tutuldu. İstese boynuna saplanan oku atana geri çevirebilir, istese dizlerini kesen kılıca süvarinin dizlerini kestirebilirdi. Neden böyle davranmıştı? Ne olmuştu? Olan biten neydi? Turakçığın kardeşim diye haykırdım. Sesim karşı tepelerden yankılanıp kendi kulağıma geldi. Yaklaşmakta olan yaklaşıp kuşatmıştı bizi. Yerde sürünerek Turakçı'nın yanına vardım. Başını dizime koydum. O sırada topak topallayarak yanıma geldi. O da başını öteki dizime koydu. Bütün sesler kesilmişti. Turakçı'nın gözleri çok şeyler söylüyordu. Yaranı Safa, Aşık Yunus, görür müsün şu cennet bahçeleri ne güzel bahçelermiş. Turakçın gidiyordu, beni bırakıp gidiyordu. Ölüm ömür ipini üzmeye, suret nakşını bozmaya kastetmişti. Turakçını kurtarma umuduyla ayağa kalkmayı denedim. O sırada arkamda bir at kişnemesi duydum. Başımı kaldırıp dönmek üzereydim ki gözlerimin içinde büyük bir ışık parladı. Yıllar önce İbrahim'i benden alan ateşi hatırladım. Ucasar'daki uçan cehennem ateşini, gözlerim yumuldu. O günden sonra bir daha dünyayı görmedim. Molla Kasım 1320 herhangi bir gün. Bizim Yunus, baba ile oğlun buluşması, Yerce namında bir köy, sevgiliye şiirle gitmek, hikaye yazan erkekler ve çocuklara anlatan kadınlar, kalanlara selam olsun. Evet, ben hala suçluyum. Buraya kadar yazdıklarımla kendimi bizim Yunus'a affettirebileceğimden de şüpheliyim üstelik. Dediğim gibi benim bütün yazdıklarım bir zamanlar yırtıp yaktığım veya ırmağa attığım bir tek şiirin bir tek mısrağı bile etmez. Okurken bütün çabamın yok ettiğim şiirler yerine onun hayat hikayesini var etmek olduğunu zaten anlamışsınızdır. Çünkü onun şiirlerinin her biri bir gönlü irşad eder. Her mısrağında kutlu beşaretler doğar. Mısraları ezberlendikçe çoğalıp ruha gıda, sadra şifa olur. Evet, çocuk eşkıya diye bilinen Samuel Reis meğer onun oğlu İsmail'miş. Allah onları benim şiirleri yaktığım çeşme başında karşılaştırdığı gün bizim Yunus'tan bir can alıp yerine bir can vermiş. Turakçın baba hayatından çıkmış, İsmail girmiş. O gün orada çocuk eşkıya Samuel'in üç kızanı ölmüş. Turakçın babanın türbesi yanındaki erenlerin bu üçü olduğunu ben hiç kimseye söylemeyeceğim. Yoksa kim ermişler niyetine bir eşkıyanın kabrine Fatiha okur ki? Baba oğul birbirlerini tanıdıklarında henüz havada taze ölüm ve toprak kokusu varmış. Cucu Samuel'e o dervişin babası olduğunu söylemiş. Yunus ise gözlerini yakan ışıktan hemen önce ben sana benzeyen yaşlı adamım diye mırıldanabilmiş ve sonra gözlerine serpilen reçine tozunun çaresine bakmak yerine İsmail'im diyerek Samuel'e sarılmak istemiş. Kalp gözüyle onu tanımış, kokusunu duymak istemiş. Lakin o buna müsaade etmemiş. Hatta babasını ittirmiş. Yunus yere düştüğünde yalnızca "Oğul, neden oğul?" diyebilmiş. İsmail çok öfkeliymiş. Babasına olan öfkesinden ziyade üç kızanını daha kaybetmenin öfkesiyle, belki de Cüci'nin geç kalışının öfkesiyle haykırmış. "Oğul ha, onca yıl, onca zaman, oğul. Beni hiç sevmedin sen. Bir oğlun olduğunu sildin aklından. O nasıl söz oğul? Kalbimden hiç çıkmadın sen." Baba oğul o gün o kadar tartışmışlar ki sonunda Yunus oğlunun Allah'a da inanmadığını anlayıp kahrolmuş. Kolay değil elbette. Hangi baba keşke ölseydim de oğlumdan bu cümleyi duymasaydım demeyi ister. Var olmasından mı endişelisin oğul, yok olmasından mı? Var olması da umrumda değil, yok olması da. Anladım, sen ona tutulmuşsun da kaçamıyorsun. Ya varsa diye korkuyorsun. Korksaydım, ya yoksa diye korkardım. Tartışmaları uzayıp gitmiş. Neyse ki saatler sonra İsmail'in yüreğindeki buzlar erimiş. Babasının himmet ve kerametiyle doğru yolu fark etmiş. Barışıp sarılmışlar. Bizim Yunus o sırada gözlerini yakan reçinenin acısıyla kıvranıyormuş. Ama yine de ömrünün en mutlu anını yaşadığının farkındaymış. Bazı dervişler o gün Yunus Hazretleri oğlunu hiç kaybetmemek için gözlerini tamamen kaybetti diyorlar. Sonunda başını oğlunun omzuna koyup beni Sarıcaköy'e götür oğul diyebilmiş. Sarıcaköy'e vardıklarında bizim Yunus'un ilk müritleri oğlu ile Samuel'in çetesinin yoldaşları olmuş. Alamutlu fedailerin Yunus'a hediye gönderdikleri mücevherler ile çetenin paralarını harcayıp bir zamanlar uçan cehennem ateşinin düştüğü yere, ki burası aynı zamanda Tapduk asasının düştüğü yerde, fazla büyük olmayan bir zaviye inşa etmişler. Yunus Hazretleri, bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin diye bir çağrı yapmış. İnsanlar dört bir yandan bu aşk şehrini duyup seve seve gelmişler. Sık sık yabancı misafirleri olmuş. Ne ayak izi ne ayakkabısı bile olmayan misafirleri. Ertesi yıl bizim Yunus İsmail'e, bizim ailemizde hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarını anlatır Oğur. Şimdi o aile ve çocukları istiyorum demiş. İsmail evlenmiş. Yerleşmek için Karamanoğlu İbrahim Bey'den Yerce namında bir köy satın almış. İsmail buraya yerleşince bizim Yunus da yeni hikayeleri yazacak torunlarını sevmek üzere bir müddet Karaman'da durmuş. İsmail'in eşkıyalıktan kalma hazinelerini Yerce halkına harcamışlar. Konar göçerlerden Kara Turgut ve Kara Mehmet toplulukları da buralara yerleşip bizim Yunus adına bir zaviye bina etmişler. İsmail hala Yerce'de, kendi yaptırdığı medresede ilim öğreten müderrislerin mütevellisidir. Her kim ki bu medreseye öğrenci olur, kendisine ilk önce bizim Yunus ilahileri ezberletilir. İsmail babası hakkında çok şey biliyor değildi ama bildiği her şey anlatmakta samimi davrandı. O kadar ki hem Sarıcaköy'de hem Karaman'da zaviyesi varken neden burada bizim yanınızda değil de Sarıcaköy'de öldü diye sorduğumda annemin aziz hatırasına saygısından diye mahrem bilgileri bile paylaştı. Allah İsmail'e 3 yıl üst üste birer oğul vermiş, babam bunlardan yalnızca birini Yunus bebeği gördü diyor. Sarıcaköy'den bahsederken bir vatan hasretinden öte bir anne baba özlemiyle de gözleri yaşarıp geliyor. Aklı erdiği zamanlardan itibaren ikisine hep hasret kalmış çünkü. Onun için şimdi çocuklarının yanından hiç ayrılmıyor, babasının annesine karşı hislerini Allah'ın mutlak güzelliğiyle ölçüyor ve bir konu açıldıkça onu niceler derler Yunus'a, kim kocaldın aşkı bırak, bu aşk bize yeni geldi, henüz dahi turfandadır dediğini anlatıyor. Yunus'un oğlu olmanın İsmail'e çok gurur verdiği her halinden, her tavrından belli oluyordu. Babası onunla gurur duymuş muydu bilmiyorum ama bir oğlun babasıyla gurur duymasının ne lezzetli bir şey olduğunu İsmail'e sualler sorup cevaplar alırken anladım. Ben medresede onca yıl okumuş, ilim tahsiliyle babamdan, anamdan ayrı kalmıştım ve babamı, anamı belki de layık oldukları şekilde sevememiş, sevmişsem de bunu onlara da başkalarına da gösterememiştim. Adım Molla Kasım olmuştu. Herkes bana mollayım diye itibar gösteriyordu. Ama acaba benim oğlum da İsmail'in babasına duyduğu sevgi kadar sevgiyle bana bakacak mıydı? Şüphedeydim. İsmail ile Yerce'de tam bir ay sohbet ettik. Bir harami iken derviş olmanın, derbeder bir adam iken aile sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Tapduk Sultan'ın müritlerinden ve onu tanıyan herkesten bilgiler toplamıştım. İsmail bana babasını anlatırken aslında babası hakkındaki pek çok şeyi de bu sayede benden öğrendi. Bir zamanlar ona karşı kin duymuş olmasından dolayı tövbe etmişti. Son konuşmamız babasının ölüm anı ve sekerat-ı mevt haline dair idi. Çünkü babası bizim Yunus vefat ettiğinde Sarıcaköy'den Yerce'ye nakledeli bir yıl olmuş. Sordu. Babam sevgiliye şiir ile mi gitti Molla Kasım? Öyle de diyebiliriz. Çünkü senin de bildiğin gibi şiiri çok seviyordu. Gönül dilini hatmetmiş idi. Gönülden görenlerin aynası, gönül gözlülerin göz bebeği sayılırdı. Bir keresinde birkaçı kifayet etmez miydi diyecek olmuştum. Gayet yumuşak. Ah Molla Kasım, bir zaman gelir, nice kimseler bu ilahiler ile geçinirler. O yüzden derim cevabını vermişti. Sekerat-ı mevt halindeyken zaviyede çok kalabalıklar toplanmıştı. Gurbetten gelenler, Sarıcaköylüler, bildiklerin, bilmediklerin. Başucunda yasinler okunuyor, esma-i virt edilip zikirler ayyuka çıkıyordu. O kah gözlerini yumuyor, kah gülümseyip bir mısra daha söylüyordu. Bir tür televün gibiydi. Kah ölümden, kah hayattan dem vuruyordu. Hakk'a yürümek üzereydi. Yüzü gülümsüyordu ve gidişini anlatırken bile sözleri birer nasihat idi. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim diyor. Sonra devam ediyordu. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyordu. Bir ara gözlerini açtı. O gün ziyaretimize 7 derviş gelmişti. 7'si de birbirine benziyorlardı. Genç ve zinde, zarif giyimli ve güzel yüzlü. Bir elleri kalplerinin üzerinde salavatlar getiriyorlar, diğer elleri cübbelerinin cebinde tesbih çekiyorlardı. Baban gözlerini son defa açtığında önce bana bakıp gülümsedi. Ardından başını o dervişlerden yana çevirdi ve "Haydi sor," dedi. Hepimiz o dervişe baktık. İçinden sormak geçmişti besbelli. Gayet terbiyeli sordu. Hey azizler azizi Yunus Emrem, şiirleriniz sevgili için söylenmiş sözlerdir. Sevgiliye hediyedir. Kaç adettir hiç bilir misiniz? Herkesten çok ben şaşırıp kaldım. Kaç adet şiir söylediğini hiç düşünmemiştim. Kendisinin de düşündüğünü veya saydığını zannetmiyordum. Çünkü o bir şiir demiş olmak için şiir demiyordu. O bir kalbe girmek için şiir diyordu. Onun şiiri sanatı için değil, imanı içindi. Onun şiiri insan için, sevgi için, hoşgörü için, insanlık içindi. İrşadın yolunu şiirde bulmuş, şiir bütün sözlerden uzun yaşadığı için nasihatlerini şiir biçiminde söylemişti. Yine de herkes merakla onun vereceği cevaba dikkat kesildi. Önce hafifçe gülümsedi, sonra eliyle "hiç saymadım ki" dercesine bir işaret yaptı ve vecd halindeki meclisi titreten o cümleyi söyledi. Sevgiliye gidecek hediyeyi saymak yakışık almaz, öyle değil mi? O sırada dervişlerden 7 tanesinin de birbirlerinden habersiz cübbelerinin içinde gizliden gizliye çekmekte oldukları tesbihlerinin iplerini koparıverdiklerini çok sonradan öğrendim.